Merhabalar. Hayat Bazen Podcast serimizin 3. sezon 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hale.
Ben Pelin. Tiffany Watt Smith'in duygular sözlüğünde sıra geldi E harfine. E harfinde bizi karşılayan duygumuz empati. Günlük hayatta da sıklıkla duyduğumuz ve belki de bu nedenle bir sürü bilgi yığını içinde kafamızı karıştıran bir duygu empati.
Biz de istedik ki empati üzerine araştıralım, konuşalım, düşünelim ve hayatta ve de sanatta empatinin izlerini arayalım. Ama en çok da içimizdeki yansımalarına bakalım. Bu bulanık duyguyu netleştirelim. Önce tanımına bakalım mı Pelin, ne dersin? Ne demekmiş empati?
Empati, insanlar arasındaki duygusal etkileşimi anlatmak için kullanılan bir kelime. Ama kısaca başkasının halinden anlama da diyebilir.
Sorular üzerinde bir leke çıkarıcı gibi etki yaptığı da biliniyor. Ortada bir problem varsa empatiyle yaklaşıldığında çözümü kolay oluyor.
Öyle diyorsun da hani çok kolay mı? Emin olamadım. Kolay mı?
Bilmem, çok kolay bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ama ben zaman içinde katman katman öğrendim bu duyguyu. Biraz deneye yanıla, deneye yamula öğrendiğimi söyleyebilirim.
Ben de öyle. Özellikle sempatiyle karıştırıyordum ben. Yani bir başkasının durumunu kendim olarak anlamaya çalışıyordum. Onu da empati sanıyordum. Halbuki empati değilmiş o. Şiddetsiz İletişim kitabını okuduğum zaman anladım.
Sempatiyle empati.
Yani biri derdini anlattığında sen ona aa vah vah çok üzüldüm falan gibi hani vah vahlıyorsan bu sempati. Çünkü bu senin duygun. Ama onu dinleyip onun ne hissettiğini, olayın onun gözünden nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyorsan işte o empati oluyor. Yani ben sempatiyle ancak kendi çerçevemden görebiliyorum olayı. Onunla ilgilenmiyorum.
Başkasının gözünden görmek bence başka bir duygunun eşliğiyle mümkün oluyor. Merak.
Evet. Merak etmediğimi empati duyamam. Evet.
Empatinin önünde başka engeller de var. Pelin, hadi gel biraz doğaçlama yapalım. Şimdi Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim kitabında örnekler var. Empati nasıl kurulmaz örnekleri. Bir deneyelim mi?
Deneyelim.
Şimdi bir durum olsun ama bu böyle zorlu bir durum olsun. Ne olsun?
Ne olsun? Aklıma ilk gelen aldatılma durumu.
Tamam.
Bizden biri söylemesin. Dur şey yapayım ben. Yazayım. Tamam. Yapay zeka söylesin. Biz de ona cevap verelim.
Biz de ona cevap vereceğiz.
Empatik olmayan cevaplar vereceğiz, değil mi?
Evet.
Tamam, kitaptakine göre buyurun o zaman. Geliyor.
Beni aldatmış.
Bence onu hemen terk et. Ama dur dur dur. Önce onu bir takipten çıkar.
Beni aldatmış.
Ay o da bir şey mi ya? Ben iki kere aldatıldım.
Beni aldatmış.
Bak kızım, eğer bu kadar zeki zeki konuşmasaydın olmazdı. Adam kendini aptal gibi hissetti.
Beni aldatmış.
Canım ya, senin hatan değil, üzülme. Ay elini sallasan, ay pardon, klavyeni tuşlasan 50'si yani.
Beni aldatmış.
Bak, sana bir hikaye anlatayım. Bir kız varmış, çok güzelmiş ama kimseyi beğenmezmiş.
Beni aldatmış.
Ay boş ver, boş ver. Gel biz seninle podcast yapalım.
Beni aldatmış.
Ah canım ya, tüh tüh tüh, çok üzüldüm.
Beni aldatmış.
Kimle aldatmış?
Beni aldatmış.
Ben de şimdi seni arayacaktım. Ay bir türlü arayamadım.
Beni aldatmış.
Ay yok canım, olmaz öyle şey. Bence yok, yanlış biliyorsun.
Üzgün olduğunuz bir anı düşünün ve bu sözlerden hangisi size iyi gelirdi?
Ya, değil mi? Ne yapılacak peki?
Kitabın ilk önerisi duyduğunu tekrar etme. Aldatıldığını mı söylüyorsun gibi.
Ha, dur bir dakika, bir daha yapalım. Şöyle.
Beni aldatmış.
Aldatıldığını mı söylüyorsun?
Oo. Çok etkili hakikaten. Yani öyle olunca karşı taraf net anlaşıldığını hissediyor. Devamını anlatmak, paylaşmak isterse yol açılıyor. Duyuyorsun çünkü ya. Aa, çok güzel. Kolay da yani aslında da.
Yani kim bilir ne hissediyor karşımızdaki. Herkes öyle biricik ki.
Hı, değil mi? Onu ne bilelim biz. Ya aslında en çok tanıdığımız birine bile yani empati yapmak için orada onunla hiçbir şey yapmadan kalmak gerek ki anlayabilelim ne hissettiğini. Soru bile sormanın o anda aslında bir yükü oluyor. Evet. Onun neye ihtiyacı olduğunu orada kalarak bulabiliriz.
Empatinin gerçekleşmesi için 3 kural var. Yani 3 aşamada oluyormuş. Hem bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması gerekiyor. Ondayları onun bakış açısıyla bakması gerekiyor. Hem de karşısındakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve hissetmesi gerekiyor. Buraya kadar tamam. Buraya kadar tanımlardaki gibi gidebilir her şey. Ama ben şuna da çok ihtiyaç duyuyorum. Bu da 3. ayağı. O kişiyi anladığını ona ifade etmek. Bunu çok önemsiyorum benim. Yani benimle empati kurabilirsin, duygumu paylaşabilirsin. Ama önemli olan bunu bana hissettirmem bir de. Yani bu ayağı da bırakmamak gerekiyor. Evet, ben seni anladım, senin yerine düşündüm, senin duygunu anlamaya çalıştım, düşüncelerini anlamaya çalıştım. Ama bunu bana hissettirmezsen o da empati tam olarak tamamlanmamış oluyor gibi geliyor.
Evet. Ya empati kurmamış oluyor zaten bence öyle olduğunda, öyle hissediyorsan. Çünkü az önceki gibi mesela. Aldatıldın mı dediği anda zaten beni duydun, gördün, yanındasın gibi bir yer var. Sonra devamındaki tabii zorlu duygulara geçince nasıl olur?
Evet. Oralar, evet, kolay değil.
Evet, kolay yani, değil oralar. Evet.
Yani bize de kolay gelmiyor. Bizi dinleyenlere de kolay gelmiyorsa bu dediklerimizi Şiddetsiz İletişim kitabı var. Onu okuyarak biraz daha netleştirebilirler. Bu konuda yapılan sayısal atölyelere katılabilirler. YouTube bu konuda Derya Deniz bilgiye sahip. Konuyla ilgili seminerler var, örnekler var, videolar var. Oradan da izleyip Şiddetsiz iletişimle ilgili fikir sahibi olabilirler. Çok önemsediğim bir kavram. Çünkü sadece kendimiz ve işte arkadaşımızla değil, çekirdek ailemizden, çocuğumuzdan, eşimizden başlayarak işte komşumuza, mahalledekine, iş yerindekine. Yani böyle yayılan, hani böyle taşı suya atarsan halka halka yayılarak büyür ya. Yani bütün toplumu saran bir şiddetsizlik nasıl oluşabilir adına önce kendimizden başlayarak bunu sağlamak herhalde benim hayatımın en büyük hedeflerinden biri. Şiddetsiz iletişim bir toplum.
Evet. Dediğin gibi kolay olmuyor ama o yola girdin mi de yavaş yavaş adım adım bir şekilde kolaylaşıyor yani yol boyu. Evet. Sanatta örneklerine bakalım. Empati. Yani ben o kadar çok vardır ki diye düşünüyorum. Zaten sanat empati der gibiyim.
Evet, çünkü sanatın sıradan yaşamın gerçek fakat gözden kaçabilen değerlerini, ayrıntılarını ortaya çıkarmak gibi bir gücü var.
Evet. Yani zaten sanat eserlerinin tümü bir olayı başkasının gözünden görmemiz için bize bir repertuar çıkarıyor. Repertuar oluşturuyor. O yüzden sanata ilgi duyan insanların ben daha iyi empati yapabileceğini düşünüyorum.
Evet. Çünkü sanat başkalarının deneyimlerini bize sunarken hassasiyetimizi de canlandırıyor. Ve bize bir duyarlılık kazandırıyor. Hep verdiğim örnekteki gibi bizden çok uzak hayatlar, çok yaşadıkları bize çok farklı gelen hayatları bile anlamamıza ve kendimizi onların yerine koymamıza yarıyor. Anna Karenina örneğine geleceğim ben yine. İşte kocasını aldatan kadın. Hemen yargılanacak, etiketlenecek bir şey. Ama onun felaketini sürükleyen o sürece bize öyle şahitlik ediyor ki, duygularını öyle yaşamamıza neden oluyor ki, işte öyle yaftalamadan, yargılamadan kendimizi onun yerine koydurtuyor ve duygusunu anlamamıza neden oluyor. O yüzden sanatın böyle bir gücü var gerçekten.
Evet, çünkü ben yaşamadıysam bir duyguyu çok bilemeyebilirim. O ne kadar anlatsa da onun gözünden orada kalsam da hiç bilmediğim bir şeyse mesela benim aklıma şey geldi. Şimdi Karanlıkta Diyalog diye bir sergi vardı. Gözleri görmeyen insanların ne yaşadığını, şehir içinde nasıl gezebildiklerini, işte vapura nasıl binerler, yemek nasıl yerler, bir şeyler nasıl içerler. Bunların hepsini deneyimleyebileceğim bir müzeydi bu. Ona gittiğimde ben çok etkilendim. Hatta 2 kere gittim. Çünkü bildiğim bir şey değil. Yani şehirde görmeden, çünkü gözlerini bir şekilde kullanıyorsun. Orada da kullanıyorsun. Gözlerini açıyorsun ama hiçbir şey görünmüyor. Zifiri karanlık. Ve buluyorsun bir şekilde yol ve orada Düşündüğüm kadar kötü olmadığını fark ettim. Yargılar var çünkü çok kötü bir şey. Ya değil o kadar hissedebiliyor. Diğer duyumların tamamen açık. Ve yani mesela o kadar yardıma ihtiyacı yok. Sadece onun önüne engel olmamak gerekir gibi bir çıkarım da oldu benim için mesela. Görmeyen birine yardım etmek isterken onu zora sokabilirsin. Bunu fark ettim. Çok önemli bir andı. Yani sanatın
Evet.
böyle bir taraftan da bir etkisi var. Bilmediğin bir duyguyu da yaşayabiliyorsun böylece. Anlıyorsun.
Gerçekten çok etkileyici bir sergiydi. Ben de gitmiştim. Sen böyle söylerken resim sanatını bir taradım. Şöyle bildiğim eserleri şöyle gözümün önünden geçirdim. Picasso'nun Guernica tablosu geldi aklıma. İşte sanatın toplumsal olaylardan nasıl etkilendiğine bence çok iyi bir örnek ve hani evrensel bir sanat eseri ve devasa bir sanat eseri. Ama beni etkileyen kısmı sadece bu değil. İspanya'da yaşanan bir olayı anlatıyor. Bir bombardıman saldırısını anlatıyor ama nerede olursanız olun, hangi yılda olursanız olun, bütün savaşları da içine alıyor. Ve hangi coğrafyada olursanız olun, o resmene bakmanız orada ne yaşandığına dair, insanların neler yaşamış olduğuna dair, nasıl çaresizlik ve acı içerisinde çırpınlıklarına dair düşünmenize neden oluyor. Ve tüm savaşları gözünüzün önünden geçirmenize ve ortak bir duygu yakalamanıza neden oluyor. İşte bu da sanatın, resim sanatının yine gücü olarak değerlendiriyorum.
Evet. Çok etkili. Büyüklüğüyle,
Evet.
renkleriyle yani. Evet. Benim aklıma bu sene mi okudum, geçen sene mi? Yılını tam hatırlayamıyorum ama Ayhan Geçkin'in Son Adım kitabı. Ya zorlu bir kitaptı hale. Çok zor okudum. Yani şöyle girişi çok kolaydı. Ama devamında olan olaylarla böyle sarsıcı bir etkisi vardı. Çünkü yazar şöyle bir pek alışık olmadığımız bir şey seçmiş. İkinci tekil anlatıcı üzerinden anlatıyor hikayeyi. Ve bu yazara öyle bir güç veriyor ki okur olarak sen orada o ne derse onu osun. Yani bir mesafe alamıyorsun roman karakteriyle aranda. Ve sen onun ne yapıyorsun? Düştün, yürüyorsun. İşte canın sıkıldı. Biraz daha yürüdün. İşte dizin kanadı. Bunların hepsi senin başına geliyor gibi dinliyorsun. Yani bir süre sonra artık meditatif bir etkisi de var. Ve hiç güzel şeyler olmuyor tabii karakterin başına. Türkiye ve doğudaki olayların yansıması. Ya çukurun içine attı bıraktı adam diye böyle o kadar şey olmuştum ki etkilenmiştim. Ya kitabı ara ara elinden fırlattığım oldu. Hıçkıra hıçkıra ağladığım oldu. Çok etkiliydi. Kolay değildi ve de hani onun üzerindeki etkisine dayanabilmek. Ama kesinlikle çok empatik bir roman olarak örnek verebilirim. Sonra şey geliyor aklıma. Yine ben bizim sezon yani bu sezonun bütün bölümlerine This Is Us'ı örnek verebilirim. Bütün duygulara yer açan bir dizi çünkü. İnsana yer açan bir dizi. Orada empati nasıl kurulurak örnek olacak çok diyalog var. O yüzden onu da burada adını geçirmek istedim. Var mı başka senin? Yok herhalde. Senin esas
Yani.
sensin empatinin. Mesleğin empati senin. Esas en çok da o değil mi? Tiyatrocuların empati yeteneği olmasa nasıl oynayacaklar o karakterleri?
Evet, yani bir karakter yaratmak diye bir kitap var Stanislavski'nin. O birinci sınıfta bize onu okuturlar. Tıpkı bir kıyafeti giymek, bir palto örneği vardır. İşte bir paltoyu giymek gibi karakteri giymekten bahseder. Ama sadece fiziksel ve dıştan giyinmek değil, içten de giyinmekten bahseder. İşte karakteriniz nasıl yürür, nasıl bardak tutar, nasıl su içer, nasıl ağlar, nasıl yemek yer, nasıl yürür, dik mi yürür, işte yoksa yaşadıkları onun sırtında bir kambur mu oluşturmuştur, ağır mı konuşur, hızlı mı konuşur. Siz cansız bir kostümü içinde ete, kemiğe büründüren, canlı, nefes alan bir şeye dönüşen bir karakter yaratmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla onun bilinçaltından, çocukluğundan başlayarak tüm yaşamını, o anı, o sözleri söyleyen diği ana kadar ki tüm süreci düşünmeniz, planlamanız gerekir. Ve hani provalarda da biz bunu okuma provalarından itibaren Onu yazarız, çizeriz, üzerine düşünürüz. Nasıl nefes alır? Hızlı mı, yavaş mı? İşte hışırtılı mıdır sesi, nefesi pürüzlü müdür diye bir karakteri oluştururken tabii ki onun duygularını anlamaya çalışırız. Metinde yer alan ve yer almayan, işte bu parantez içlerini okumaya, anlamaya çalışırız. Nasıl yürürden tut da işte oturuşu, kalkışı, bakışı, dönüşü, her şeyiyle onun duygusunu anlamaya ve bunu hem seyirciye görünür olan fiziksel olarak hem de duygusal olarak geçirmek için tüm duygularını anlamaya çalışırız. Bu tabii önce kendi duygularımızdan yola çıkarız. Evet. Sonra işte evet, sanatta bulduğumuz, dokunduğumuz yerleri. Çünkü çok da bir hep bütün oynadığımız karakterler bize yakın duygular da yaşamayabilirler. İşte katildir, tecavüzcüdür, küfürbazdır, dolandırıcıdır. Hani hep de iyi duygular canlandırmayız. Dolayısıyla bu bir yandan onların yerine de kendimizi koymamızı ve farklı duyguları da bir oyuncu olarak geniş bir yelpazede bir sürü duygu belleğimiz var bizim. İmgelememiz var. Ve onların içerisinden işte birbirine bağlantılar kuruyoruz. Ve bunu da seyirciye yansıtıyoruz. Tabii her zaman da yine söyleyeceğim, hep de güzel, olumlu duygular değil. Ama bir yandan da bir mesafe de kurmamız gerekiyor rolümüz ve kendimiz arasında. Yoksa her akşam deliren birini oynayıp delirmeyiz. İşte her akşam alkolü oynayıp sonunda alkolik olmayız. Dolayısıyla evet, kendimizi bir başkasının duygusu yerine daha kolay koyabiliriz ama almayız. O yüzden evet, tiyatrocular bu konuda biraz daha empati konusunda yetenekli olabilirler. Yoksun da olabilirler, bilemem gerçek hayatlarında, ama sahnede iyi bir oyuncu olmak için empati yeteneği konuşturmak gerek.
Gerek, evet, değil mi? Yani hayatını aktaramayabiliyor her meslek evet. sahibi iyi olduğu konuyu, hayatını aktarma deneyimini. Ya başka bir olay zaten bence hayatta bunu yapabilmekle sahnede yapmak. Ama şey, yani zaten bunun eğitimi sen hep anlatırsın. İlk sene biz kendimizle çalışırız diye. O kendinle, evet. kendinden başlıyor. Yani ben empatiyi de ilk önce kendime alan açıp, ya ben şöyle hissediyorum diyemiyorsam, arkadaşımın o hissinde zaten nasıl kalayım? Ben üzüldüğüm zaman, yo hiçbir şeyim yok benim diye o üzüntüye bile alan açmıyorsam, arkadaşım üzüldüğünde ona da ya boş ver geçer diyeceğim. Yani evet. O kadar benimle de ilgili ki, o yüzden empati deyip yani şu bölüme de empati duygu ama biliyoruz deyip geçemiyorum. En zorlu duygulardan biri. Önce kendini tanı, sonra bütün duygulara, yani hepsinin çatısı gibi bir şey empati.
Evet, yani açıkçası tiyatro bölümünde hani senin duyguna çok bakmıyor. İçinde ne hissedersen hisset, yani en azından benim
böyle. O giyiniyoruz dedin
nasıl,
ya zaten.
Evet, yani nasıl yansıttığın önemli. O yüzden ilk bir sene mimik dersimiz vardı bizim ve asla konuşmadık. Sene sonuna doğru işte önce bir kelime, sonra üç kelime, sonra beş kelime verdiler bize. Ama bir sene boyunca hiç konuşmadan evrensel olarak duygularımızı bedenimizle nasıl yansıtacağımıza dair. Yani işte bir takım senaryolar var, metinler var, kendin yazıyorsun. Ama içinde çatışma olacak, işte bir patlama anı olacak ve biz senin ne yaşadığını anlayacağız hiç konuşmadan. Ya da işte sana üç anne deme hakkım var ama bu annede anneni buluyor musun, arıyor musun, yoksa annene felaket bir sonuçla mı karşılanmışsın?
Yaptığımız şeylere benzetiyorum.
Evet, evet. Dramatik yani konuşmak söz bile değil, evrensel olan beden, duruş, işte ifade, mimikler ne karaktere bürünmeyi oradan başlatıyor. İçten doldurup dışa yansıtmak. Evet, evet. Sonra sözler zaten üstüne geliyor. Sonra onları ezberliyorsun, içselleştiriyorsun.
Keşke biz yani hepimiz alsak tiyatro o ilk seneyi mesela.
Değil mi?
Daha hani kendini anlamak adına da.
Evet, ben önemsiyorum okullarda sanat eğitimini, tiyatro eğitimini ve drama eğitimini ve psikoloji eğitimini. Ama psikoloji işte o teoride değil de pratikte ne yapabiliriz, kendini nasıl tanıyabiliriz? Belki sanatta terapiyle, hani evet. Sanat terapisi içerisinde kendini tanımak, kendi yolculuğunu bulmak, keşfetmekle ilgili eğitimler olmalı diye düşünüyorum.
Evet. Empatinin sonu gelmez. Evet. Ama şey, bedenimizdeki etkisine bakmadık değil mi? Ona bakalım. Ama ona nasıl bakalım? Yani empati, çünkü başkasının duygusuna giriyoruz ya, onu tam ben oturtamıyorum. Yani ben, sen üzgünsen seninle beraber üzülürüm. O anda kendimde de hani çok kalamam.
Evet, ben de biriyle empati yapıyorsam o an durup da şu an ben nasıl duruyorum, dik mi duruyorum işte,
Ha,
ona
değil
yakın
mi?
mıyım, öyle mesafeleri ölçmem. Ama biri benimle empati yapıyorsa ve beni anladığını hissediyorsa, o zaman böyle
Ha.
yüreğimde bir kuş kafesi var ve hani kafesin o küçücük kapısını açmışım, onu içeri davet etmişim ya da onun yüreğine girmişim gibi hissederim. O küçük bir kuş kafesine girmiş gibi, hani o ciğeri bir kafesmiş gibi ve beni anlamış. Yani dünyadan bundan daha önemli bir şey olur mu? Birinin seni anlaması ne kadar kıymetli bir şey. Bana böyle bir şey hissettiriyor bedenimde. Yüreğime bir kuş girmiş gibi.
Sen kuş dedin, ben de hafiflik diyecektim. Tam ona
Hı.
denk geliyor. Kuş da böyle hani hafif bir noktada. Evet. Yani ben de kesinlikle biri beni anladığında beni görüyor, duyuyor. Varım ben falan. Hani böyle bir onun gözünde var olma hali. Çok hafifletici, çok rahatlatıcı. Böyle bütün kaslarımın gevşediğini falan hissettim şu an bile. Böyle bir
Süper.
anı hayal ettiğimde.
Evet, çok güzel
Evet.
duygu.
Evet. Dedik ki empati bitmez. O zaman bölüm biter.
Evet.
diğer duygularda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.